Uzaya giden toplumlarda insanoğlunun huzurlu olmadığını görüyoruz. İnsan nefsi üzerinde hiçbir başarı gösteremediler. Ne akrabalık kalmıştı bugün batıda, ne fakir fukara insanlara yardım elini uzatma kalmıştır. O da çalışsın anlayışı var sadece ve sadece. Vermesi gerektiği yerde veremeyen ve vermesi gerektiği kadar veremeyenler cimridirler. Fakir fukaranın hakkının verildiği bir toplum, yolda kalmış olan insanların elinden tutulduğu bir toplum. Bizim böyle bir medeniyetimiz vardı. O saçıp savuranlar var ya, onlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Neden? Çünkü şeytan da haddi aşmıştı. Her saçıp savuran haddi aşmaktadır. Haddi aşmak demektir israf. Hayatlarını israf edenler, zamanlarını saçıp savuranlar, ya onların hali ne olacaktır? Haydi malı saçıp savurduğunuz zaman belki tekrar kazanabilirsiniz. Fakat ya zamanınızı saçıp savurursanız, onu tekrar elde edebilir misiniz? Bir dakika evvelini tekrar elde edebilir misiniz mesela? Mümkün mü böyle bir şey? İsraf edenleri zelil ederim diyor Allah. Kınanacak hale getiririm diyor Allah. Ve hasir duruma getiririm onu buyuruyor Allah. Bu benim kanunumdur diyor Allah Azze ve Celle. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle nefislerimizde neleri gizlediğimizi bildiğini bize ifade etmişti. Allah sizin nefislerinizde olan şeyleri sizden çok daha iyi bilir. Nefislerimizin derinliklerinde, kalbimizin en derin yerlerinde neleri sakladığımızı Allah Azze ve Celle çok iyi bilir. Hatta bazen belki bizim dahi farkında olmadığımız şeyleri Allah Azze ve Celle bilir. O şeyi kalbimize düşmeden Allah onu bilir. Madem ki Allah İnsanın kalbinin derinliklerinde olan şeyleri, nefsinin derinliklerinde olan şeyleri, nefsinin marazlarını çok iyi bilmektedir. O halde göndermiş olduğu kitap, göndermiş olduğu din, göndermiş olduğu nizam ona uygun bir şekildedir. Madem ki biliyor, o halde ona uygun bir nizam gönderiyor. Madem ki biliyor, fıtratımızı kendisi yarattığı için, o bedeni, o ruhu, o nefsi kendi yarattığından dolayı, nefsin bize fısıldadıklarını madem ki biliyor, şeytanın bize fısıldadıklarını madem ki biliyor, o halde ona göre bir nizam gönderiyor, ona göre önlemler alıyor. Şeytanı yaratan Allah, şeytanın insana hangi yönlerden yaklaşacağını biliyor. Nefsi yaratan Allah, nefsin zayıf noktalarını biliyor. Kendi biliyordu, Hazreti Adem'e de göstermek istedi. Bütün insanoğluna göstermek istedi. Şeytan gelecek, Adem'in zayıf noktasını bulacak, oradan yaklaşacak. Böylece şeytanın nereden, ne şekilde geleceğini Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e ve onun evladına göstermiş oldu. İnsanın nefsin en çok nelere meyyaldir, Allah onu bu hadiseyle bize göstermiş oldu. Şeytan geldi Hazreti Adem'e, nefsinde olan zayıf noktayı tahrik etti. Adem'in zayıf noktasıydı o noktalar. Dedi ki, Allah sana bu meyveyi neden haram etti biliyor musun? Çünkü dedi, onu yersen melek olursun, melek olmayasın diye. Bir de onu yersen ebedi olursun, ölümsüzleşirsin, ölümsüz olmayasın diye. Allah Azze ve Celle Adem'in nefsinde zayıf olan noktaların bu gibi noktalar olduğunu şeytana da öğretmişti. Şeytanı nasıl ki bize anlatıyor, şeytanın yenmenin yollarını bize öğretiyorsa, el-adl sıfatına sahip olan Allah adaletle muamele ediyor ve bizim de zayıf noktalarımızı şeytana anlatıyor. Ve şeytan oralardan yaklaştı Hazreti Adem'e ve oradan ona galip geldi. Bizim nefislerimizi bilen Allah, şeytana öğreten Allah, ona uygun bir nizam gönderdi. Nefislerimizi yenebilmemiz için ne şekilde eğitilmemiz gerekiyorsa o şekilde eğitti bizi. Kitabını bunun için gönderdi. Nefislerimizin zayıf olduğu noktayı biliyordu. Biliyordu Allah Azze ve Celle insanın en zayıf olduğu nokta neresidir? İnsanın en zayıf olduğu nefsi hastalıkları hangi hastalıklardır? Mesela erkeklerin kadınlara arzusu, kadınların erkeklere arzusu ve insanların mala mülke olan arzusu, kantar kantar altınlara, gümüşlere olan arzuları, Allah Azze ve Celle kalbimizdeki, nefsimizdeki zayıf noktaları bilmektedir ve onlardan bizi sakınmaya davet etmektedir. Rabbiniz sizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor, o halde göndermiş olduğu nizama uymalısınız. Sizi sizden daha iyi tanıyor. Çünkü siz kendinizi yaratmadınız. Ama Allah sizi yarattı. Bir makine mi kendisini daha iyi tanır? O makineyi yapan mı o makineyi daha iyi tanır? Allah Azze ve Celle ondan ötürü insanı en iyi tanıyan olduğuna göre ona uygun, o fıtrata uygun bir nizam gönderdi. Ne şekilde terbiye edilirse adam olur. Hangi duygular verilmeli? Hangi duygular insanı harama sevk eder? Hangi duygular insanı takvaya götürür? Allah ona göre bir nizam gönderdi. Mesela Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanoğluna kısas diye bir kanun koyduysa, demek öyle gerekiyordu. Eğer Allah Azze ve Celle kadınların örtülmesi emrini koyduysa, demek öyle gerekiyordu. Nefislerimizi o bizden daha iyi biliyordu çünkü. Kadınlar örtülmediği takdirde toplumda fitnenin, fesadın bitmeyeceğini Allah Azze ve Celle en iyi bilendi. Eğer Allah kanun yoluyla kısasa müsaade etmeyecek olsaydı kan davaları bitmezdi. Nefislerimizde olan şeyi Allah bizden daha iyi bilmektedir. İnsanlar ona ne zaman müdahale ettilerse fıtratı değiştiremeyeceklerine göre, fıtrat aynı ama kanunlar değiştiği zaman o kanunlar o fıtratlara uygun olmadığında yeryüzünde başarısız nizamlar ortaya çıkmaktadır. Eğer siz Allah'ın kanunlarını değiştiriyorsanız o halde Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmelisiniz evvela. Madem ki Allah'ın yaratışını değiştiremiyorsunuz, yaratılanı değiştiremiyorsunuz, ondaki duyguları değiştiremiyorsunuz, o halde onun koymuş olduğu kanunlara da dokunmayacaksınız. Dokunduğunuz takdirde o kanunlar o fıtrata uygun olmayacak. İşte ne zaman bir maddeyi, bir cihazı mesela bilmeyen bir insan ona müdahale etse, onu bozuyorsa, aynı şekilde nefislerimizi bilmeyen insan, insana müdahale ettiğinde, insanı tanımadan insana müdahale edilince, işte o zaman yeryüzünde fitne ve fesat aldı başını gitti. İnsanı tanımayanlar insana müdahale ettiler. Halbuki daha evvel de defalarca ifade ettiğim gibi, dünya çapında bir bilim adamı olan Alex Carroll'ın İnsan Denen Meçhul kitabında ifade ettiği şey, biz insanı tanımıyoruz diyordu. Hayatı boyunca insanla ilgilenen adamdı bunu söyleyen. İnsanı bizden çok daha iyi tanıyan birisi söylüyordu. Nobel ödülü almış bir bilim adamıydı ve insanı tanımıyoruz dediği için Nobel ödülü almıştı bu sözleriyle. O kitabıyla Nobel ödülü aldı. Çünkü hakikaten insan insanı tanımıyordu. Allah Azze ve Celle ise öyle buyuruyor. Ben sizin nefislerinizde olan şeyleri çok iyi bilmekteyim. Siz kendinizi bilmiyorsunuz. Neye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız yok bilmiyorsunuz. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünmemiş miyim? Şöyle bir düşünün bakın. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa A vitamininden Z vitaminine kadar neye ihtiyacınız varsa hepsini düşünmüş ve Allah Azze ve Celle mahlukatın içerisine yerleştirmiş, yiyeceklerimizin içerisine yerleştirmiş, gözümüzün güzele ihtiyacı var, güzeli görmeye ihtiyacı var. Allah birçok şeyi güzel olarak yaratmış. Kulağımızın güzel ses duymaya ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle o şekilde sesler yaratmış. Her şeyimizi düşünmüş olan Allah, bir yerine 1000 tane vermiş olan Allah Azze ve Celle, insanı insandan daha iyi tanıyan, insan ihtiyaçlarını bilen Allah, insanı yeryüzünde başıboş bırakmış olabilir mi? Ne yaparsan yap istediğin gibi yaşa demiş olabilir mi? Özgürsün demiş olabilir mi? Ama insan bu hakikatleri aslında anlamak isterse anlar. Allah Azze ve Celle'nin bir mikrobu bile başıboş bırakmadığını gören insan, Allah'ın bir fareyi bile başıboş bırakmadığını gören insan, eşref-i mahlukat olan insanoğlunun başıboş bırakılmadığını anlayabilir. Ama anlamak istemiyor. İnsanı tanımadığını itiraf ediyor hakikatte. İnsanı tanımadığını kendisi de biliyor. Bugün mesela biz insanı ne kadar tanıyabiliyoruz? Söyler misiniz? Bugün bilim adamları insanı ne kadar tanıyabildiler? Hala bir deliği mesela iyileştiremediler. Madde üzerinde yapılan çalışmaların belli bir noktaya gelmiş olması insanı azgınlaştırdıkça azgınlaştırdı. Uzaya gidebiliyor olunca insanı tanıdığını zannetmeye başladı. Halbuki uzaya gitmek maddeyi tanımakla mümkündü. Maddeyi tanımak kolaydır çünkü madde insanı elindedir, evirir çevirir, laboratuvara sokar, onun üzerinde incelemeler yapar. İstediği şekle sokar onu çünkü o kolaydır. İnsan ruhuna nispetle, insan nefsinde sakladıklarına nispetle çok daha kolaydır. İnsan ise çok daha kompleks bir varlık olduğundan insanı çözmek hiç de kolay değil. Onun için maddeyi çözen insanoğlu insanı çözemedi. Belki beyin üzerinde bir takım araştırmalar yapabiliyor. Belki beyin ameliyatları gerçekleştirebiliyor. Belki kalp ameliyatları yapabiliyor. Sonuçta bütün bunlar madde değil midir? İnsanın elini alıp da inceleyebildiği şeyler değil midir bunlar? Ama aynı insanın mesela insan ruhu üzerinde hiç de başarılı olmadığını görüyoruz. Uzaya giden toplumlarda insanoğlunun huzurlu olmadığını görüyoruz. İnsan nefsi üzerinde hiçbir başarı gösteremediler. Çünkü nefsi laboratuvara koyup da inceleyemiyorlar. Çünkü nefis üzerinde bilimsel faaliyetler yapamıyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle o işi kendi üzerine aldı. Siz nefsinizi benim kadar tanıyamazsınız buyurdu. Maddeyi de elbette ki Allah gibi tanıyamayız. Ama maddeyi tanımasak da bir şey olmaz ki. Çok çok bu dünyada biraz daha az rahat yaşamış oluruz. Fakat nefsimizi tanımadığımızda, nefsi yaratandan nefsin nasıl olduğunu öğrenmediğimiz zaman, işte o zaman hem yeryüzünde huzursuz bir hayat meydana gelecek, insanlar arasında kavga, savaş, fitne, fesat bitmeyecek, hem de ahireti kaybedecek insanoğlu, ebedi hayatını kaybedecek, mutsuz, hem dünyada mutsuz, hem ahirette mutsuz, her iki dünyasını da kaybedecek, nefsini tanıyamadığından ve nefsine uygun kanunlar koyamadığından, nefsine hakim olamadığından. İnsan nefsini tanıyamıyor, tanımış olsaydı dahi nefsine hakim olamıyor. Nice insanlar var ki nefislerinin esiridirler. Mesela bir başkasının karısına, kızına bakmanın kötü bir şey olduğunu herkes bilir ama o imani seviyeye ulaşmamışsa, nefsin mertebelerinden geçmemişse, yükselmemişse yine bakmaya devam eder. Halbuki aklı kendisine onun yanlış olduğunu söylemektedir. Demek ki nefsimizi tanımadığımız gibi bazı meselelerden nefsin isteklerine de boyun eğmek zorunda kalıyor insan. Ve nefsinin zaman içerisinde nefsinin kulu kölesi olmaya başlıyor. Heva ve heveslerinin kulu kölesi olmaya başlıyor. Nefsini tanrılaştırmaya başlıyor. Allah'a kulluk etmeyen nefsine kulluk etmeye başlıyor. اَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ buyurdu Kur'an. Gördün mü o kimseyi ki onun heva ve hevesi onun ilahı olmuştur. Başka bir ilahı yoktur onun. Tek ilahı vardır. Allah gibi artık o nefsine tapmaktadır. Allah'a tapmayan nefsine tapmak zorunda kalmaktadır çünkü. Onun Allah'tan başka taptığı bir takım şeyler var gibi görülüyorsa da hakikatte hiçbir şeye tapmıyor, yalnızca nefsine tapmaktadır. O manada Kur'an takdim tehir etmiş. اَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ buyurmuş. İlah kelimesiyle heva kelimesini bu şekilde yer değiştirmiş. Halbuki önce heva sonra ilah kelimesi gelmeliydi. Ama Allah Azze ve Celle bu şekilde yer değiştirmek suretiyle demek istiyordu ki böyle olan insanların tek ilahı vardır. Birçok ilahları yok yani bu insanların. Hakikatte bunlar putlara tapıyor gibi görünseler de, reislerine tapıyor gibi görünseler de, din adamlarına tapıyor gibi görünseler de, hakikatte bunların taptığı tek bir şey vardır. O da onların nefislerinden başka bir şey değildir. اَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Madem ki Allah Azze ve Celle nefislerde sakladığımız şeyleri bilmektedir ve bizi bizden daha iyi tanımaktadır, o halde koymuş olduğu kanunlar bize uygun kanunlardır. Ama insan o kanunları kaldırıp kendisi insanı tanımadığı halde ona kanunlar koymaya kalkınca işte o günden beri yeryüzünde huzur namına bir şey kalmadı. Nefisleri tanımayanlar, mesela insan bedenini tanımayan bir insanın insana ilaç yazması ya da ilaç yapması, şu ilacı kullan demesi doğru mudur ki? Neden peki insanı tanımayanlar insanlara kanunlar koyuyorlar? Neden insanı tanımayanlar, insan ihtiyaçlarını bilmeyenler, insanın fıtratını tanımayan, onun psikolojisini bilmeyenler, neden insanlara her biri bir iğne olan kanunlar koyuyorlar? Her gün insanlar üzerine bir takım kanunları deniyorlar. İnsanlara deneme tahtası yaptılar. Laboratuvardaki fareye benzettiler insanı. Her gün üzerimize değişik değişik kanunları deniyorlar. Olmadı bir kez daha, olmadı bir kez daha. Belki bu sefer tutturacağız diyorlar. Bir daha, bir daha, bir daha vuruyorlar iğneyi. Hangi hakla, selahiyetle? Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmış mı ki? Sizin elinize bırakmış mı ki? Öyle bir şey var mı ki? Siz neden bunu yapıyorsunuz? Neden insanlara deney tahtası yaptınız? Kendi saltanatınızı kurabilmek için öyle değil mi? Şan şöhret sahibi olabilmek için benim dediğim olacak diyordu nefsiniz size. Nefsi emmareni size öyle söylemeyi emrediyordu. Nefsinizi terbiye etmediğiniz için nefsinizin esiri oldunuz öyle değil mi? Nefsinin esiri olanların hali bu. Benim dediğim olacak dediler, bütün toplumu katlettiler. Allah Azze ve Celle bu şekilde nefislerimizde olan şeyleri bizden daha iyi bildiğini, dolayısıyla Allah'a itaat edilmesi gerektiğini, Allah'ın kanunlarına göre bir hayat sürülmesi gerektiğini ifade etmiş idi bize. Ve sonra وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ buyurmuştu. Yakınların hakkını ver, akrabaların hakkını ver ve miskinlerin de hakkını ver. Tembellerin demek değil bu. İnsanlara el açan, bu işi meslek haline getirenlere demek değil bu. Miskin olanlar, fakirlikten dolayı miskinleşmiş, sakinleşmiş olanlar yani. Hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar yani. Elinde bir sermaye olmadığı için bir şey yapamayanlar yani. Yahut da fıtraten zayıf olarak yaratılmış olan kimseler bunlar. Fıtraten zayıf olarak yaratıldıklarından ötürü bunlar beceriksiz olmaktadırlar. Bunların elinden bir iş çıkmamaktadır. Allah Azze ve Celle böyle zayıf insanlar da yaratmıştır ki güçlü olan insanlar onlara yardım etsinler. Böylece kemale doğru ilerlesinler. Yükselsinler de yükselsinler. Eğer dünyada herkes güçlü olmuş olsaydı, kimsenin yardıma ihtiyacı olmamış olsaydı, hatta güçlü olanlar bile bazen yardıma muhtaç olurlar, görüyorsunuz. Nice güçlü insanlar var ki ara sıra yardıma muhtaç duruma gelirler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanların yükselmesini istiyor. Ona yardım edecek diğerleri bu şekilde yükselecekler. O zayıf olanlara, miskinlere gelince onlar da sabrederek yükselecekler. Onların da imtihanı odur. Zayıf olarak yaratılmış olanlar vardır. Bu bir gerçektir. Zayıf olarak yaratılmış olan insanları herkes çevresinde görebilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle böyle bir dünya kurmak istemiştir. Nasıl ki herkes zeki olarak yaratılmıyor. Nasıl ki herkes pazuları kuvvetli olarak yaratılmıyorsa, aynı şekilde herkesin iş yapabilme kapasitesi de aynı değil. Allah Azze ve Celle farklı kabiliyetlerde yarattı insanları ki bu şekilde insanların merhamet duyguları coşsun. Eğer bütün insanlar güçlü olsaydı, yardıma muhtaç insan görmeseydik çevremizde, o zaman nasıl olacaktı, o duygularımız nasıl gelişecekti? Allah Azze ve Celle bu şekilde bizim kendinde olan sıfatlardan birazcık da olsa almamızı istiyor. Bizim Allah'ın sıfatlarıyla tabiri caizse denizde bir damla misali sıfatlanmamızı istiyor Allah. Bu şekilde olacak ki, zayıflar olacak ki biz onlara yardım ettikçe yükseleceğiz. O zayıflar da sabrettikçe yükselecekler. O yüzden Kur'an onların hakkını ver diyordu. Bu onların hakkıdır demek istiyordu yani. Yani bu senin iyiliğin değil. İstersen yapabileceğin, istersen yapmayacağın bir şey değil bu. Sen bunu yapmaya mecbursun demek istiyordu Allah Azze ve Celle. Çünkü sen o toplum sayesinde o parayı kazandın. Sen akrabaların sayesinde kazandın. Toplum olmasaydı sen bunları kazanabilir miydin? Ne kadar çalışırsan çalış. Sen tek başına mesela bir arabayı yapabilir miydin? Ne kadar çalışırsan çalış. Mesela sen bir elmayı yaratabilir miydin? Dolayısıyla o fakir fukaranın hakkını vereceksin. Yakın akrabaların hakkını vereceksin. وَبْنَ السَّب۪يلِ bir de yolcu olanların hakkını vereceksin. Yolcu olanlar İslam toplumunda perişan olmayacaklar. Yolculuk yapan insanlar bir yere gittikleri zaman Müslümanlar onların bağırlarına basacaklar. Onların karınlarını doyuracaklar. Onlara sıcak bir yatak serecekler. Onların yatmalarını sağlayacaklar. Allah Azze ve Celle bu şekilde böyle bir toplum meydana getirmek istiyor. Böyle bir toplum meydana getiriliyor. İslam toplumu işte böyle bir toplum. Yakın akraba ilişkilerinin güçlü olduğu bir toplum. Fakir fukaranın hakkının verildiği bir toplum. Yolda kalmış olan insanların elinden tutulduğu bir toplum. Bizim böyle bir medeniyetimiz vardı. Biz o medeniyetten uzaklaştırdılar. Batı hayranlarının o hayranlığı yüzünden bizi o medeniyetimizden uzaklaştırdılar. Halbuki biz 1000 sene yeryüzünün hakimiydik. Bizim dediğimiz oluyordu. Dünyanın yarısı bizim kontrolümüzdeydi. Daha sonraları medeniyetimizde yorulma alametleri görülünce, gerilemeye başlayınca, birçok şeyde olduğu gibi doğanlar yaşıyor ve ölüyorlar. Evet, isteselerdi Müslümanlar, dikkatli davransalardı medeniyetler hiçbir zaman ölmeyecekti. Kıyamete kadar baki kalabilecekti medeniyetleri. Ama tembellik gösterdiler, rahavete kapıldılar. Zenginliğin rahavetine kapılınca işte o zaman gerilemeye başladık. Ve işte o zaman batı hayranlığı başladı bizim insanlarımızda. Biz gerilemeye başlayınca batıda ilerleme başladı. Bizim terk ettiğimiz o makamı biz terk edince onlar o makama kondular. İşte o zaman onlar madden ilerlediler ve bizim dünkü makamımıza geldiler. Ve işte o zaman içimizdeki madde perestler, madde kimin elindeyse ona hayranlık duymaya başladılar. Halbuki hak kimin elindeyse hak odur. Haklı olanlar onlardırlar. Haklı olmanın maddede üstün olmakla bir alakası yoktur ki. Hiçbir zaman maddi yönden üstün olanlar haklıdırlar diyebilir misiniz? Böyle bir mantık doğru olabilir mi? Maddi yönden üstün olmak başka şeylere bağlı. Adalete sahip olmak, haklı olmaksa başka bir şeye bağlıdır. Maddi yönden üstün olan bir sürü insanlar var ki bugün görüyorsunuz. Alçaktırlar. Namussuz mu namussuzdurlar. Hain mi haindirler. Niceler var ki böyledir. Demek ki madden üstün olmak insan olmak demek değil. Demek ki madden üstün olmak medeni olmak demek değildir. Ama bunu anlamayan nesiller onlara hayranlık duymaya başladılar. Ve işte o zaman bütün şerefimizi de kaybetmeye başladık. Bizim medeniyetimiz de böyleydi. Fakir fukara korunuyordu. Yolcular otellere gitmiyorlardı. Onları insanlar, akrabalar evlerinde ağırlıyorlardı. Bir lokma ekmekleri varsa onu onlarla paylaşıyorlardı. Bizim medeniyetimiz böyleydi. Batı medeniyetinde ise bunun zerresini göremezsiniz. Ne akrabalık kalmıştır bugün batıda, ne fakir fukara insanlara yardım elini uzatma kalmıştır. O da çalışsın anlayışı var sadece ve sadece. Benle beraber mi çalıştın ki ben sana vereyim anlayışı var sadece ve sadece. Halbuki Allah Azze ve Celle bir kısım insanları güçlü, bir kısım insanları ise zayıf yaratmaktadır. Bir kısım insanları becerikli, bir kısım insanları ise o kadar becerikli yaratmamaktadır. Dolayısıyla Allah böyle bir nizam meydana getirmiş, ta ki İslam toplumu meydana gelsin diye, yardımlaşan bir toplum, kardeş olan bir toplum meydana gelsin diye. Onlara haklarını vereceksin ama وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا saçıp savurmayacaksın. Hiçbir zaman israf da etmeyeceksin ey Resulüm. İsraf etmeyeceksin. Vereceksin ama israf etmeyeceksin. Allah Azze ve Celle orta yolu bize gösteriyor. Nasıl ki Furkan suresinin de son taraflarında öyle buyurur. وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا onlar o Rahman'ın kulları, İbadur Rahman diye başlıyor. O Rahman'ın kulları öyle kullardır ki onlar hem israf etmezler hem de kısmazlar. Hem israf etmez hem de kısmazlar onlar. Onlar ikisinin ortasında bir yol izlerler. Rahman'ın kulları işte böyle olan kimselerdirler. Saçıp savurmak da yasak. Her meselede Allah Azze ve Celle ortayı bize gösterdi. Her meselede dengeyi koydu Allah. Takvada da dengeyi koydu Allah. Cimrilikte de, israf etme konusunda da, bütün meselelerde Allah Azze ve Celle dengeli bir din gönderdi bize. Hem cömert olacaksın, cimri olmayacaksın, hem de cömert olacağım deyip de saçıp savurmayacaksın. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilmemek demek olur çünkü bu. Allah sana nimet vermişse bunun kıymetini bileceksin. Mesela bir arabayı saçıp savurmak nasıl olur? Mesela şoförlüğü iyi olmayan bir insana vermek saçıp savurmaktır. Mesela arabanın bakımını yapmamak saçıp savurmaktır. Tıpkı yemeği mesela gereğinden fazla yemek gibi vücudun ihtiyacı dışında yemek saçıp savurmaktır. Her meselede israf var, orta yol var. Her meselede cimrilik var, orta yol var. vücudun ihtiyacı kadar yemek, orta yolda gitmek demektir. Onun ötesine geçtiğiniz zaman israf başlıyor demektir. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde orta yolu önerdi bize. Kur'an-ı Kerim buyurdu ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Allah göğü yükseltti ve sonra mizanı koydu. Göğü yükseltti Allah, sonra da insanlara bir mizan, bir ölçü koydu. Sakın ha sakın اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Ölçüde sakın ha sakın ölçüde haddi aşmayasınız. Tuğyan etmeyesiniz. Allah nasıl ki gökleri bir ölçü üzerinde tutuyor, nasıl ki zerre miskal kadar hata olsaydı bütün kainat alt üst olurdu, Allah nasıl ki her şeye bir ölçü koymuş, bir denge koymuş ise siz de ölçüyü bozmayın. Elle tetgav fil mizan. Bir kalemin üzerine başka bir kalem koysanız bu şekilde ve sonra en ufak bir hata yapsanız kalem düşer, aynen öyle takvada da ölçülü olacaksınız. Allah Azze ve Celle bir taraftan dünya perestliği reddederken diğer taraftan ruhbanlığı da reddetti. Bir taraftan dünya perest olmayacaksınız. Dünyayı koymanız gereken yere koyacaksınız buyurdu. Dünya hayatına önem vereceksiniz. Dünya nimetlerine önem vermeyeceksiniz. Böyle buyuran Allah diğer taraftan dünya nimetlerinden tamamen ele tek çekmek olan ruhbanlığı da men etti. İkisinin arasında orta yolu gösterdi Müslümanlara. Yanlış din dinsizliğe götürür insanları. Hem dünya perestlik insanları dinsizliğe götürür, hem de dünyadan tamamen ele tek çekmeyi öğreten Hristiyanlık insanlığı dinsizliğe götürür. Çünkü ruhbanlığı eğer takva olarak gösterecek olursanız, insanın fıtratına tamamen zıt olan ruhbanlığı, dünyadan ele tek çekmeyi, evlenmemeyi, yememeyi, içmemeyi öneren ruhbanlığı, adam gibi yatmamayı öneren ruhbanlığı eğer siz takva olarak gösterecek olursanız elbette ki insanlar öyle bir dinden uzaklaşacaklardır. Ve sonra siz insanları mı suçlayacaksınız? Evvela kendi yanlış dininizi suçlamalısınız. Allah Azze ve Celle orta yolu gösterdi bütün meselelerde. Bütün meselelerde. Namazda da orta yol gösterildi. Zekatta da orta yol gösterildi. Bütün meselelerde Allah Azze ve Celle orta yolu gösterdi. Meşhur bir hadisedir. Efendimizin evine gelmiş olan üç kişi, Efendimizin evdeki halini soruyorlardı hanımlarına. Onlar da sizin gibi dediler. Gelir bazen istirahat eder, bazen namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen bize yardım eder. Onlar bunu az gördüler. O peygamberdir diye az yapıyor dediler. Onun günahı yok olduğu için, günahı olmadığı için böyledir dediler. Bizimse günahlarımız çok olduğu için çok yapmalıyız dediler. Biri dedi ki ben artık bundan sonra karımı boşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim. Diğeri dedi ki ben de bundan böyle her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım. Diğeri de dedi ki ben de bundan böyle her zaman oruçlu olacağım, oruca ara vermeyeceğim. Anlattılar bu sözleri Resulullah'a. Ya Resulallah dediler, birileri geldi böyle dediler. Efendimiz öfkelendi, yüzü kıpkırmızı oldu öfkesinden. Rahmet peygamberi, birçok saygısızlığa karşı bile böyle öfkelenmemiş olan peygamber. Ümmetinin kendini aşmaya çalıştığını ve bunu kaldıramayacağını gördüğünde öfkelendi, yüzü kıpkırmızı oldu. Vallahi dedi ben evlenirim. Benden daha takva olamazsınız. Ben evlenirim dedi. Ben aynı zamanda bazı geceler uyur, bazen uyur, bazen kalkar namaz kılarım. Ve ben bazen oruç tutar, bazen oruç tutmam. Ben böyleyim. Her kim benim sünnetimi aşacak olursa o benden değildir buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti adına korkuyordu. Ümmeti aşırı gidecek olursa, orta yolun dışına çıkacak olursa, kaldıramayacaklar, yüklerin altına girecek olurlarsa bir gün gelir tamamen dinden uzaklaşırlar. Allah Resulü bu tehlikeyi görüyor ve bu tehlikeyi önlüyordu. İslam orta yolu getirdi. Bu meselede de orta yolu getirdi. İsrafı da men ediyor İslam. İsrafı da men ediyor, cimriliği de men ediyor. Vereceksiniz, cimri olmayacaksınız. Vermeniz gerektiği yerde verebileceksiniz. vermeniz gerekiyorsa, vermeniz gereken miktar kadar veremiyorsanız cimrisiniz demektir. Herkes kendisinin cimri olup olmadığı konusunda ölçü sahibi olmalı. Acaba cimri miyim, değil miyim? Acaba israf ediyor muyum, etmiyor muyum? Bunun ölçüsü nasıl olacaktır? Bunun bir ölçüsü olmalı. Verebilmesi, vermesi gerektiği yerde veremeyen ve vermesi gerektiği kadar veremeyenler cimridirler. Ve vermesi gerekenin ötesinde verenler, hak yolunda olmamak şartıyla, hak yolunda ne kadar verirse versin israf sayılmıyor İslam'a göre. Ama İslam yolunun dışında, hak yolun dışında batıl yollar için, nefsi arzular için harcandığı zaman işte İslam onu israf kabul etmektedir. Gerektiği kadar Allah yolunda verilmesi gerektiği kadar veremiyorsa insan, o insan kendini cimri görmeli. Ve bir insana mesela, bir insanın ihtiyacı diyelim ki 1 milyara ise, o insana gereğinden fazla vermek o insanı şımartacaksa o da israf sayılabilir. O insanı şımartacak, o insanı tembelleştirecekse o da israf sayılır. Ama Allah yolunda yapılan faaliyetlere insan ne kadar verecek olursa olsun Allah katında o israf sayılmayacaktır. İbn-i Mes'ud da öyle söyledi, Mücahit de öyle söyledi. Allah Resulü'nün sahabesinden birisi veriyordu Allah yolunda. Harcıyordu malını mülkünü, dediler ki kendisine, ne yapıyorsun? Çok veriyorsun dediler, israf ediyorsun demek istiyorlardı. Biraz da çocuklarını düşünsene dediler. Karın var, çocukların var. Onlara bir şeyler bırakmalı değil misin dediler. Adam onların bu sözlerine karşı Efendimizin talebesi şöyle cevap verdi. Dedi ki ben cennetteki hurileri, o kara kaşlı, kara gözlü, beyaz tenli hurileri kaçırmak istemiyorum. Bu iş başka bir şeye benzemiyor dedi. Vallahi dedi başka bir şey olsaydı sizin dediğinizi yapabilirdim. Ama bu meselenin şakası yok dedi. Ben dedi Rabbimin rızasını istiyorum. Ben onun cennetini istiyorum. Ben onun vereceği nimetleri istiyorum. Sahabenin meseleye bakışı böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bu şekilde terbiye etmişti. Vermeler gerektiği zaman veriyorlardı. Bir seferinde verin dedi Resulullah. Ara sıra böyle istiyordu onlardan. Askere para lazım olduğunda, savaşa gidileceğinde, özellikle böyle vakitlerde yahut da başka toplumlar, fakir toplumlar geldiğinde Medine'ye verin diyordu Allah Resulü. Verin diyordu. Hatta bir seferinde kurban bayramına rastlamıştı da o sene Allah Resulü 3 günden fazla kurban etlerini saklamayı yasak ediyordu ümmetine. 3 günden fazla kimsenin evinde et kalmayacak dedi. Fakir fukarayı doyurun dedi. Bir millet gelmişti çünkü İslam'ı öğrenmek için. Fakirdiler. Üzerlerine doğru düzgün elbiseleri yoktu. Onların o halini görünce Allah Resulü öyle söylemişti. Verin diyordu, verin. 3 günden fazla evinizde et bulundurmayacaksınız. Daha sonra bu yasağı kaldırıyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kardeşliği öğretiyordu onlara. Hem israf etmeyecekler, hem cömert olacaklar. Bu şekilde nasıl olacaklar? İşte onlara kendi hayatıyla örnek oluyordu Allah'ın Resulü. İfrattan ve tefritten uzak bir din gönderdi Allah Azze ve Celle bize. Şunu bilesiniz ki, o mübezzir olanlar, saçıp savuranlar var ya, kânu ihvâne şeyatîn, onlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. O saçıp savuranlar var ya, onlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Neden? Çünkü şeytan da haddi aşmıştı. Her saçıp savuran haddi aşmaktadır. Haddi aşmak demektir israf. Dolayısıyla israf edenler haddi aşanlar olduklarından dolayı şeytana benzerler. Şeytan da kendi haddini aşmıştı. Allah'ın cennetinde oturuyor, Allah'a karşı geliyordu. Allah Adem'e secde et dediği zaman Ben diyordu ateşten, Adem topraktan nasıl secde edeyim ki diyordu. Haddini aşıyordu. Halbuki maddenin ne önemi vardı ki? Neden yaratıldığının ne önemi vardı ki? İster ateşten ister topraktan bunun ne önemi vardı ki? Olması gereken şey Allah'a itaat değil miydi? Haddini aşmıştı şeytan. Allah Azze ve Celle ona öyle dedi. İn oradan, defol cennetimden. Sen cennette haddini aşıyorsun. Orada büyüklenmek senin haddin değildir dedi. Haddini aşıyorsun dedi ona. O yüzden her kim haddini aşıyorsa şeytanların kardeşleridirler. Haddini aşanlar, mübezzir olanlar, isterse israfta, ister mallarını israf etsinler, şer yolunda harcasınlar mallarını, isterse vakitlerini israf etsinler, hayatlarını israf edenler, hayatlarını israf edenler, zamanlarını saçıp savuranlar, ya onların hali ne olacaktır? Haydi malı saçıp savurduğunuz zaman belki tekrar kazanabilirsiniz. Fakat ya zamanınızı saçıp savurursanız onu tekrar elde edebilir misiniz? Bir dakika evvelini tekrar elde edebilir misiniz mesela? Mümkün mü böyle bir şey? İsrafın en kötüsü hayatı israf etmek. Zamanı israf etmek. Allah Azze ve Celle o yüzden vel asri innel insane lefî husur buyurmuştu. Zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır. Çünkü insan zamanını kullanmadığından dolayı ziyandadır. Tek sermayesi zamanıdır. O zaman eriyip gitmektedir. Tıpkı güneşin altındaki karın erimesi gibi. İster alın ister almayın satıcıdan. O kar eriyip gitmektedir. Dolayısıyla o satıcı, bütün sermayesi ondan ibaret olan o satıcı zarara girecektir. Perişan olacaktır. Dağa çıkmış, dağdan kar toplamış bir sürü zahmetle. Onu aşağıya indirmiş. Yazın sıcağında insanlara satmak için. Ve sonra eğer insanlar almayacak olurlarsa ondan onu, bütün sermayesi ondan ibarettir ve eriyip gidecektir. İster alsınlar, ister almasınlar. İşte aynen öyle. İnsan ister zamanını kullansın, tek sermayesi olan zamanını ister kullansın ister kullanmasın eriyip gitmektedir. Dolayısıyla mübezzir olanların en kötüsü zamanını tebzir edenler, zamanını israf edenlerdirler. İsraf haddi aşmak, şeytan da haddini aştı. Ve Allah Azze ve Celle şeytanı kovduğu gibi aynı şekilde şeytanın kardeşlerini de kovar. Her kim israf edecek olursa, neyi varsa onu israf etmek. Ama müminlere gelince, demin de ifade ettiğim gibi onlar Allah yolunda gerekirse bütün mallarını verirler. Bu israf sayılmıyor İslam'a göre. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir seferinde Efendimizin malınızı verin dediğinde bütün malını getirmiş vermişti. Ya Ebu Bekir dedi Resulullah, ne kadar getirdin? Malının kaçta kaçını getirdin? Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Resulallah malımın tamamını getirdim. Ailene bir şey bırakmadın mı dedi ya Ebu Bekir. Dedi ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah ben aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım yetmez mi? Allah ve Resulü var. Allah benim ailemi doyuracaktır dedi. Allah Azze ve Celle bu şekilde olan hareketleri reddetmedi. Efendimiz böylesi hareketleri reddetmedi. Demek Allah yolunda bütün mal bile verilecek olsa israf sayılmıyor. Ama eğer Müslümanların o kadar mala ihtiyacı varsa, o kadar mala ihtiyacı varsa, yoksa onu sonraya bırakmak belki ileride tekrar lazım olacaktır deyip sonraya bırakmak da cimrilik sayılmayacaktır. O tebzir edenler, israf edenler, onlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Ve kâne şeytanu li rabbihi kafura. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördü. Nankörlük yapmış idi. Rabbi ona bir sürü nimet vermiş ve o Rabbine karşı nankörlük etmiş, asi olmuştu. Her kim ki israf edecek olursa o da Rabbine karşı nankörlük etmiş olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerin hakkını vermemek, o nimetlerin o nimetlerin kıymetini bilmemek elbette ki şeytana benzemek olacaktır. Nimetlerin kıymeti bilinmediğinde nimet geri alınır. Nasıl ki Bediüzzaman rahimahullah 1920'de ilk meclis açıldığı zaman bazı kimselerin namaz kılmadığını gördüğünde, parlamenterlerin, mebusların namaz kılmadığını gördüğünde onlara bir yazı yazmış ve dağıtmış idi. Şöyle söylüyordu yazısında, ey dedi bu milletin, ey bu şerefli milletin mebusları, milletvekilleri, nimete şükür lazım. Allah Azze ve Celle sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Siz kurtarmadınız. Falanlar filanlar kurtarmadı sizi. Sizi Allah kurtardı. Dolayısıyla nimete şükür lazım. Bu bir nimettir. Eğer nimete şükredilmeyecek olursa geri alınır dedi. İçinizden kimileri namaz kılmıyorlar. Derhal namaza başlasınlar demişti yazısında. İçinizden kimileri namaz kılmıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Size hayat verdi. Size bir vatan verdi. Size nimetler veriyor. Size oturacağınız dünyayı veriyor. Nefesleneceğiniz havayı veriyor. Sizi gökten ve yerden muhafaza ediyor. Size her türlü muhafaza ediyor. Nimete şükür lazım. Şükredilmezse geri alınır. Araba nimetine mesela şükür nasıl olur? Yemek nimetine şükür nasıl olur mesela? Bir insan mesela arabasına bindiğinde besmele ile binse, arabasına sürdüğü zaman Allah'a hamd etsen. Elhamdülillahillezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn dese ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn dese. Eğer Rabbim Allah bunu bana boyun eğdirmeseydi, bu demir yığını, bana o demir yığını boyun eğdirmeseydi, ata deveye biniyorsunuz mesela, o atı deveyi bana boyun eğdirmeseydi, bu bana boyun eğmezdi. Bunu bana boyun eğdiren Allah'adır hamd diyecek. Allah'a hamd edecek. Onun üzerinde giderken, atında giderken, devesinde giderken, arabasında giderken, uçakta giderken Allah'a hamd edecek. Bu demir yığını bize boyun eğdiren Allah'adır hamd diyecek. Nimete şükredecek. Ama onun dışında o verilen nimeti Allah yolunda kullanmakla nimete şükürdür. Allah'ın vermiş olduğu arabayı Allah yolunda kullanacaksın. Allah'ın verdiği bedeni Allah yolunda kullanacaksın. Allah'ın verdiği elbiseyi Allah yolunda eskiteceksin. Allah'ın verdiği zamanı Allah yolunda kullanacaksın. Allah'ın verdiği arabayı Allah yolunda kurban edeceksin. Allah verdi, Allah'ın yolunda kullanılmalı. Allah verdi gençliği, Allah yolunda kullanılmalı. Allah verdi zamanı, Allah yolunda kullanılmalı. Bu da şükürdür. Kullanman gerektiği yerde kullanmıyorsan şükretmiyorsun. Allah yolunda bir gün arabanı vermen gerekiyorsa, kullanman gerekiyorsa, zamanını kullanman gerekiyorsa, kullanmıyorsan, veremiyorsan, kalbin cız ediyor da veremiyorsan cimrisin ve nimete şükretmiyorsun demektir. Nimete şükür bir de böyle olur. O nimeti verenin yolunda kullanmakla olur. وَاِمَّا تُعْرِدَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا. Fakir fukaraya, akrabaya iyilik yapacaksın dedikten sonra, İsraf da etmeyeceksin ama dedikten sonra Allah Azze ve Celle onlara eğer Rabbinden bir rahmet umarak bir sebepten dolayı eğer onlara hayır demek zorundaysan, veremeyeceksen, ya elinde olmadığından ya da sana daha acil işlerinde lazım olduğundan dolayı veremeyeceğin bir durum varsa, o takdirde de فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, onlara güzel söz söyleyeceksin, tatlı sözlerle onlara dualarda bulunacaksın. Rabbim inşallah size de nasip eder diyeceksin. Rabbim inşallah sana da verir, bu ihtiyacını görür diyecek. Onu güzel sözlerle göndereceksin. Yüzünü ekşitmeyeceksin. Güzel sözle söyleyeceksin. Güzel davranacaksın onlara. Madem ki bir şey veremiyorsun, hiç olmasa güzel söz, bil ki tatlı dil ve tebessüm, o da bir sadaka kabul ediliyor İslam'da. Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır buyurdu Allah Resulü. Bir tebessüm etsen kardeşine, onunla musafaha etsen, tokalaşsan, günahların dökülür dedi. Ağacın yapraklarının dökülmesi gibi sonbaharda insanların günahları dökülür buyurdu. Kardeşin Allah rızası için tebessüm ediyorsan, Allah rızası için onun yüzüne gülüyor, onunla musafaha ediyorsan, böyle bir durumda Allah Azze ve Celle nasıl muamele edeceğimizin yolunu gösteriyor bize. Rabbul Alemin olan Allah bizi medeni haline getiriyor. Farkında mısınız? Bu hükümlere uyulduğu zaman toplum nasıl hale gelir? Söyler misiniz? Mesela fakir fukarayı doyuran bir toplum, anne babasına iyilik yapan bir toplum, onları sokağa atmayan bir toplum, yolda kalan insanları doyuran bir toplum, onlara verecek bir şey bulamadığında onlara tatlı sözler söyleyen, kalplerini kazanmaya çalışan bir toplum, söyler misiniz, medeni bir toplum değil midir böyle bir toplum? Yardımlaşan bir toplum bu toplum. Bana ne demeyen bir toplum, böyle bir toplum medeni değil midir? Allah Azze ve Celle medeniyetin yolunu öğretiyor Müslümanlara. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Aynı meseleye devam ediyor Allah Azze ve Celle. Elini boynuna bağlama buyuruyor. Cimri olma yani. Elini boynuna bağlama. Hani bizde derler ya, adamın cebinde akrep var, elini cebine sokamaz derler ya hani. Mecazen hani teşbih yaparlar. Hakikatte adamın cebinde akrep yoktur tabii ki. Aynen öyle Allah Azze ve Celle cimrilerin halini buna benzetiyor. Elini boynuna bağlama. Yani hiç elini cebine indirmek istemiyorsun. Hep elini böyle üst tarafla da tutmak istiyorsun. Böyle bağlamışsın. Elini cebine sokmak istemiyorsun. Sakın böyle olma. Ve la tebsutha kullel bast. Ve tamamen de açıp savurma. Tamamen de elindeki avucundaki her şeyi saçıp savurma. Orta yolda git. Eğer böyle yapacak olursan, saçıp savuracak olursan veya cimri olacak olursan, fetekuda melumen mahsura. O zaman kınanmış ve kaybetmiş kimse olursun. Zayıf kalırsın o zaman. Acizleşirsin o zaman. Eğer elindekini avucundakini saçıp savuracak olursan, hem seni insanlar kınayacaklardır, israf etti diyecekler, saçıp savuruyordu diyecekler, lüks hayat yaşıyordu diyecekler, lüks arabalara biniyordu, yemek yediği zaman yemeğin yarısını döküyordu diyecekler, bir elma yiyorsa elmanın yarısını atardı diyecekler, bir et yemeği yiyorsa mesela kemiğin üzerinde etinin yarısını bırakırdı diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Ama israf etmeyen bir insan olsaydı, hatta sofraya düşen ekmek kırıntılarını yiyen bir insanı Allah Azze ve Celle fakir eder mi? Cimriliğinden olmayacak ama bu. Cimriliğinden değil, Rabbimin nimeti arıya gitmesin diye düşündüğü için o buğday oluşuncaya kadar ne kadar ilmi hadiseler gerçekleşti farkında mısın? O buğdayın bedeninde ne kadar ilmi olaylar gerçekleşti de o buğday tanesi olduğu anlıyor musun? O elma senin yarısını yiyip de attığın o elma var ya, elma oluncaya kadar ne kadar önemli olaylar gerçekleşti, ne kadar bilimsel faaliyetler gerçekleşti elma ağacının bedeninde farkında mısın? İşte onları düşünecek. Cimriliğinden değil, cimriliğinden olmayacak bu. Onları düşündüğü için, Rabbimin nimeti araya gitmesin diye düşündüğünden dolayı cimri olmayacak. Yeri geldiği zaman verebilecek. Efendimiz'e gelmişti bir adam. Dedi ki ya Resulallah, savaşa gelmek istiyorum ben de seninle. Ama devem yok, atım yok ya Resulallah. Efendimiz filan adama git dedi. Filan adama git, sana bir şeyler verir dedi. Gitti o adama. Adamın yanında bir iki tane hizmetçisi var, zengin bir adamdı. Ama adam buna rağmen yolda yürürken çöplüğe uğramıştı. Adamla yani yolda karşılaşmıştı bu adam. O zengin adamla yolda karşılaştı, çöplüğün kenarında bir yerde. O zengin adam elindeki bastonuyla, bastonun ucuna bir demir takmış, o demiriyle yerde bulmuş olduğu deri parçalarına demirini batırıyor, kaldırıyor, alıyor ve yanındaki adamlarına veriyordu. Alın bunu diyordu. Adam, ondan deve istemeye gelen adam bu vaziyeti görünce, bu adam yollardan, çöplükten deri toplayan bir adamdır. Böyle cimri bir adam bana deve verir mi diye düşündü. Ama yine de bir söyleyeyim dedi. Dedi ki vaziyet böyle böyle. Ben savaşa gitmek istiyorum ama devem yok, atım yok, silahım yok, bir şeyim yok. O zaman o zengin adam hemen yanındaki adamlara emretti. Bu adama deve verin derhal dedi. Adam şaşırmıştı. Halbuki böyle cimri bir adam. O meseleyi anlayamamıştı çünkü onu cimrilikten yapıyor zannediyordu. Halbuki o zengin adam cimriliğinden yapmıyordu bunu. Allah'ın nimetiydi, bir deri parçası da olsa o nimetin araya gitmesini istemiyordu. Onun için yapıyordu. Cimrilik başka bir şey, nimetin araya gitmemesini düşünmek başka bir şeydi. Müslüman yeri gelir bir çiviyi toplar, bir çivinin araya gitmemesini düşünür. Ama yeri gelir milyarlar verir. Allah Azze ve Celle'nin terbiyesinden geçenler böyledirler. Saçıp savurma, o zaman kınanırsın. Ve elinde hiçbir şey kalmaz. O zaman melum olarak kınanmış bir şekilde ve hasir olarak oturur kalırsın. Aciz bir şekilde, gücü tükenmiş bir şekilde oturup kalıverirsin. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendi sünnetini açıklıyor bize aslında. Nasıl ki bir maddeyi bıraksanız aşağı düşer, nasıl ki su aşağı doğru akar, yukarı doğru gitmezse, aynı şekilde Allah Azze ve Celle kendi kanunlarını açıklıyor bize. Fizik kanunlarını tabiatta görüyoruz. Aynı şekilde buna benzer Allah'ın başka kanunları da var. Metafizik kanunları da var Allah'ın. İşte o kanunların bazılarını bize Kur'an açıklıyor. İsraf edenleri zelil ederim diyor Allah. Kınanacak hale getiririm diyor Allah. Ve hasir duruma getiririm onu buyuruyor Allah. Bu benim kanunumdur diyor Allah Azze ve Celle. Bu benim kanunum. Kanun değişmez ki. Dün neyse bugün de o, yarın da o. Dolayısıyla bu Allah'ın kanunu olduğuna göre hiçbir zaman değişmeyecektir. İsraf edenler eninde sonunda zelil olacaklar. Eninde sonunda fakir düşecekler. Eninde sonunda kınanır hale gelecekler. İnsanlar onları ayıplayacaklar. İnne rabbeke yapsutu rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Senin Rabbin ey Resulüm, senin Rabbin istediği kimseye rızkı açar ve istediği kimseye rızkı kısar. Hem kabittir hem basittir. Yeri geldiği zaman kısar, yeri geldiği zaman açar. Kime ne kadar vereceğim çok iyi bilendir o. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra. Çünkü o kullarını hem görür hem de onlardan haberdardır. Hem habirdir hem basirdir. Kimin ne kadar ihtiyacı var Allah Azze ve Celle bilmektedir. Bildiği için ona göre verir. Allah mülkünde israf etmez. İnsanların neye ne kadar ihtiyacı varsa Allah o kadar indirir. Allah israf etmez mülkünden. Bazı kimselere fazla veriyorsa o başka insanlara versin diye, başka insanlar onun işlerinde çalışsınlar diye, büyük işletmeler kurulabilsin diye bazen Allah Azze ve Celle bazı kimselere fazla veriyor olabilir. Ama bu bir şeye binaendir. Demek ki İslam toplumunda fakir insanlar olabilir. Demek ki İslam fakirliği devletin zoruyla kaldırmıyor. Demek ki İslam fakirliği tamamen kaldırabilmek için yeryüzünde fakirlik namına bir şey olmasın diye devletin kanunlarıyla bunu zorunlu hale getirmiyor. Marksizmin, komünizmin iddia ettiği gibi bir şey söylemiyor. Şahsi mülkiyeti inkar ediyordu komünizm. Kimsenin şahsi mülkiyeti olmayacak diyordu. Böylece fakir zengin olmayacak. Hiç kimsenin malı olmazsa o zaman fakir ve zengin olmaz diye düşündüler. Halbuki bunun sonunda üretim düştü. Şahsi mülkiyet olmayınca insanların çalışmadı insanlar. Madem ki her şey devletindi, o halde neden çalışacaktı ki? O zaman insanlar kaçmaya başladılar işten. İyi iş yapmamaya başladılar. Üretim düşmeye başladı. İşte ondan çöktü sosyalizm. Çökme sebeplerinden birisi buydu. Maddi sebeplerinden en önemlisi buydu. İnsan fıtratıyla çatışıyordu çünkü. Fıtratla çatışan eninde sonunda mağlup olmak zorundadır. Allah Azze ve Celle ise İslam toplumunda fakirlerin olabileceğini, zenginlerin olabileceğini, şahsi mülkiyetin olabileceğini, mirasın olduğunu ilan etti. Miras haktı. Şahsi mülkiyet helal yola kazanmış olmak şartıyla haktı. O zaman insanlar çalışırlardı çünkü. Kendi malları olmayınca çalışmazlardı insanlar. Ama Allah Azze ve Celle İslam toplumunda, İslam toplumundaki fakir fukaranın korunmasını bu şekilde sistemi tamamen sosyalist bir sistem haline getirerek değil, insanlara Allah korkusu vererek, insanlara yardım etme anlayışı kazandırarak, insanları fakir fukaranın elinden tutmayı onlara öğreterek, sevap arzusu vererek, cennet arzusu vererek insanların birbirine yardımcı olmasını sağlıyordu. Böylece fakir fukara insanlar korunmuş olacaklardı. Zekatı emrediyordu Allah. İyilik yapmayı emrediyordu Allah. Fakirlere yardım etmeyi emrediyordu Allah. Bu şekilde devletin baskısıyla değil, şahsi mülkiyeti inkar ederek değil, fıtratı inkar ederek değil, fıtrata uygun bir nizam gönderiyordu Allah Azze ve Celle. Fıtrata uygundu İslam dininin. Bu şekilde hem fakirler korunuyor, hem insanlardaki yardım etme duyguları gelişiyor. İnsanlar insan olmayı öğreniyor, medeniyeti öğreniyor, zayıfların elinden tutmayı, kaldırmayı öğreniyor. Hem de yeryüzünde zenginler fakirleri sömürmüyor. Fakirler zenginleri seviyor, zenginler de fakirleri seviyor. Zengin fakir arasında düşmanlık olmuyor. Zenginle fakir arasında bir köprü kuruyordu İslam. Zekat ile köprü kuruyordu. Karz-ı Hasen ile köprü kuruyordu. Yardım edeceksiniz, borç vereceksiniz birbirinize diyordu. Faizi haram kılmakla köprü kuruyordu. Malı olanla olmayan arasında yardım edecek, borç vereceksin, faize vermeyeceksin diyordu. Faiz toplumda merhamet duygularını öldürüyordu. Zenginin fakiri sömürmesi demekti. Katlamalı olarak gidiyordu. Bir kısım insanlar çalışmadan köşe oluyorlardı. İslam bunları haram kılarken Karz-ı Hasen'i önerdi insanlara. Allah için dedi, yardım edin birbirinize. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri siz de Allah rızası için borç olarak verin. Cenneti satın alın bu şekilde. Korkaklık ömrü uzatmıyor, cesaret de ömrü kısaltmıyor. Dünyanın bundan 500 sene evvelki nüfusu neydi? Bugün nedir? Şimdi söyleyin, o gün mü insanoğlu daha rahattır, bugün mü daha rahat? O gün mü daha zengindir, bugün mü daha zengin? İnsan nüfusu iki katına çıktığında Allah'ın yeryüzüne indirdiği nimet 10 kat artıyor. Eğer insanlardan bazıları acından ölüyorsa, Afrika'daki insanlar gibi, onlar acından ölmüyor. Avrupa'nın, Amerika'nın zalimliğinden ölüyor. Allah ne kadar mahluk yaratıyor, hepsinin rızkını gönderiyor. Ama bazıları hepsi benim olacak diyor. Aldıkça alıyor, doldurdukça dolduruyor. Suçlu Allah mıdır? Sabancı kadar zengin olsan bile iki çocuktan fazlasını önermiyorlarsa, burada yapılmak istenilen şey aile planlaması değil, nüfus planlanıyor. Çünkü batılı kadın doğurmuyor. Söyler misiniz? Bugün yeryüzünde öldürülen, her gün öldürülen çocuk sayısı vallahi billahi cahiliye Arabı'nın öldürdüğünden bir kat, 10.000 kat daha fazladır. Her gün, her yerde, her gün, her yerde, neredeyse her mahallede çocuk düşürüyor kadınlar. Fakirlik çok çocuk yapmaya engel değil. Allah Azze ve Celle çocuğunuz olduğu zaman, çocuğunuz olduğunda fakir düşersiniz anlayışını reddediyor. Az çocuğunuz olduğu zaman zengin olursunuz anlayışını reddediyor. Bu itikadi bir sapmadır. Bir kısım insanlar çalışmadan köşe oluyorlardı. İslam bunları haram kılarken Karzı Hasen'i önerdi insanlara. Allah için de yardım edin birbirinize. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri siz de Allah rızası için borç olarak verin. Cenneti satın alın bu şekilde. Allah size verdi, Allah sizden geri istiyor. Fakirlere vermenizi istiyor. Bu şekilde size cennetini vermek istiyor. İslam böyle bir suni bir nizam kurmadı. Sosyalizm suni bir şekilde insanlar arasında adaleti, daha doğrusu eşitliği sağlamaya çalıştı. Suni nizamlar fıtrata uymadılar. Suniydi çünkü sonunda insan fıtratı karşısında mağlup oldu. İslam ise tabii yollarla bir medeniyet kurdu. Zorlamadı bu şekilde. Şahsi mülkiyeti inkar etmedi, mirası inkar etmedi ama insanlara yardım etmeyi öğretti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle İslam toplumunu bu esaslar üzerine bina etti. Rabbin bazen bazı kimseler için açar, bazı kimseler için kısar. Demek ki nimet vermek Allah'ın elindedir. Ve Allah Azze ve Celle istediği kimseyi zengin, istediği kimseyi fakir yapmaktadır. Elbette ki bir takım sebeplere göre bunu yapıyor. Ama bazen de o sebepler olmasa bile Allah Azze ve Celle imtihan olsun diye de yapar. Fakirin imtihanı fakirlik olsun, zenginin imtihanı zenginlik olsun diye de bazen öyle yapar. Daha evvel de ifade etmiştim. Hiç kimse alim olarak doğmuyor ama zengin olarak doğanlar çoktur. Çünkü Allah katında zenginliğin kıymeti yoktur da ondan. Nice insanlar var ki padişah olarak doğmuşlardır. Çünkü Allah katında padişahlığın da kıymeti yoktur da ondan. Ama bir tane alim olarak doğan insan göremez ve gösteremezsiniz. Çünkü Allah katında ilmin kıymeti vardır. Allah Azze ve Celle çalışmayanlara ilim nasip etmemektedir. Çalışacak, göz nuru dökecek. Hangi alanda ilim sahibi olmak istiyorsa gece gündüz çalışacak. Alanı neyse, branşı neyse o alanda gece gündüz çalışınca Allah Azze ve Celle ona ilim nasip edecek. İlim şereflidir. İlim kıymetlidir. Malı mülkü Allah istediği kimseye veriyor. Bakın ayet onu açıkça ifade ediyor. Allah istediği kimseye açar, istediği kimseye kısar diyor. Benim elimde de diyor mal vermek, mülk vermek. Ama ilim verirken çalışmanıza bakarım. Halkımız bu gerçeği halk ifadesiyle ifade etmiştir. Allah ilmi çalışana malı ise istediğine verir şeklinde halk ifadesiyle ifade etmişler. Kur'an'ın öğrettiği bir gerçektir bu. Halkın tarzıyla ifadesidir bu sadece. Kur'an'a uygun bir cümle bu yani. Evet, Allah Azze ve Celle gerçekten de ilmi çalışana veriyor, mal mülkü ise istediği kimselere vermektedir. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Allah Azze ve Celle cimrilik meselesini bitirdikten sonra, israf meselesini bitirdikten sonra, şimdi evlatlarımızı öldürme mevzuuna geçiyor. Bir takım bu suredeki bazı ayetler ahlak ile ilgili, bazı ayetler ise ahkam ile ilgili, haramlarla ilgili. Mekke'de, bu sure Mekki bir sure. Mekke'de devlet olmadığı için, İslam devleti olmadığından, Allah Azze ve Celle İslam devletinde tatbik edilebilecek olan hükümleri indirmiyordu. İslam devleti lazımdı çünkü o hükümler için. İslam devleti lazımdı. Devlet olacak ki devlet o hükümleri tatbik edecek ve ettirecekti. Henüz daha Mekke'deydi Müslümanlar. O yüzden Allah Azze ve Celle İslam devleti gereken hükümleri indirmiyordu. Ama böyle hükümler, çocukların öldürülmesi gibi iğrenç şeyler mesela, bunlar herkesin anlayabileceği ve kabul edebileceği şeylerdi. Ve bunları tatbik etmek için devlet de gerekmiyordu. Devlet olmasa da insanlar bu hükümlere uyabilirlerdi. Evlatlarınızı öldürmeyin diyordu Allah Azze ve Celle. Evlatlarınızı öldürmeyin. Korkuyla, fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Haşyete imlak. İmlak ile, imlak korkusuyla, acaba çocuğum olursa aç kalır mıyım korkusuyla, çok çocuğum olursa bakamam korkusuyla, aç kalırım korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir itikadi sapmayı düzeltiyordu aslında. Mesele sadece çocukların öldürülmesi meselesi değildi aslında. Aslında onunla ilgili olarak başka ayetler de vardı. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ O küçük kıza, diri diri toprağa gömülen küçük kıza sorulduğu zaman, diri diri toprağa gömülen o kıza, mev'udeye sorulduğunda, بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü o kıza sorulduğunda, o ayette Tekvir suresinde de buna temas etmişti Allah Azze ve Celle. Bu surenin baş taraflarında da temas etmişti yine. Şimdi yeniden temas ediyor, evlatlarınızı öldürmeyin. Fakirlik korkusuyla onları öldürmeyin. Burada Allah Azze ve Celle aslında sadece evlatların öldürülmemesini sağlamaya çalışmıyor. Hakikatte haşyete imlak demek suretiyle bir itikadi sapmayı düzeltiyor. Fakirlik korkusuyla öldürüyorsunuz demek istiyordu. Onların içinden bir kısmı özellikle kız çocuklarını öldürüyorlardı ve kız çocuklarını öldürürken de hedeflerinden biri buydu. Bazıları çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömerken melek olsun diye toprağa gömüyorlardı. Onlara göre melekler Allah'ın kızlarıydı ve kendisi kızını diri diri toprağa gömecek olursa, ölecek olursa çocuğu, o da meleklere katılmış olacaktı. Böyle inanıyordu cahiliye Arabı. Bir kısmı fakirlik korkusuyla öldürüyordu. Çünkü diyordu kızlar çalışmazlar ancak yerler diye düşünüyordu. Halbuki Allah onların rızkını gönderecekti. Ama onlarda fakirlik korkusu vardı. Bir kısım insanlarda ise ağır korkusuyla, yani kız demek namus demek diye düşünüyordu. Belki büyür bir namussuzluk yapar da beni rezil eder diye düşünüyordu. O yüzden öldürüyorlardı. Çeşit çeşit sebeplerle, hem bu işi yapanlar yalnızca babalar değildi, anneler de çocuklarını öldürüyorlardı aynı sebeplerle. Kadın doğuracağı zaman yaklaştığında çölde bir kuyu hazırlıyordu evvela. Tam doğuracağı zaman gidiyordu kuyunun başına. Doğuruyordu kuyunun başından. Bakıyordu eğer kız çocuğuysa kuyuyu atıyor, üzerine örtüyor ve geliyordu. Şair şiirinde bunu anlatırken vaidat diyor. O vaideler, yani o kızları diri diri toprağa gömen anneler diyor. Onun o şiirinden, cahiliye şiirinden anlaşılıyor ki demek o işi yapanlar yalnızca babalar değilmiş. Nasıl olur anne bu kadar vicdansız hale gelebilir? Nasıl 9 ay karnında taşıdığı çocuğu o hale, nasıl olur da canlı canlı onu toprağa gömebilir? Bu nasıl bir şey? Çocuğunuzu toprağa gömdüğünüzü bir düşünebiliyor musunuz? 4-5 yaşına, 6 yaşına gelmiş olduğunda götürürdü babası çocuğunu. Annesine onu süsle püsle derdi. Güzel elbiseler giydirirdi annesi kızına. Onu götüreceğim, akrabalarımızı ziyarete gideceğim derdi. Annesi istemiyorsa bu işin olmasını, annesini kandırırdı. Götürürdü çocuğu ve çölde daha evvel hazırlamış olduğu kuyunun kenarına getirir. Yavrum bir bak derdi şu kuyuya. Bakardı çocuk. Arkadan iterdi çocuğunu kuyunun içine. Üzerini örterdi. Çocuk içine düşerken babacığım babacığım diye bağırırdı. Ama o öldürmeye devam ederdi. Bir adam gelmiş bu hadiseyi yaptığını peygamberimize anlatmıştı. Ya Resulallah dedi, cahiliye devrindeyken ben çocuklarımı bu şekilde öldürdüm ya Resulallah. Bazı rivayetlerde 8 çocuğunu öldürmüştü adam bu şekilde. Bazı rivayetlerde 12 çocuğunu öldürmüştü. Çok seviyordum aslında dedi çocuğumu. Çocuğum bazen bana babacığım dediğinde dünyalar benim olurdu dedi. Ama yine de ben milletin lafından usandığım için namustur deyip de belki başına bir iş gelir diye düşündüğümden onu götürdüm ve onu kuyuya attım. Ondan son duyduğum kelime babacığım babacığım kelimesiydi. Her hatırladığımda ciğerim yanıyor ya Resulallah. Efendimiz ağladı, ağladı, ağladı. Sakalları ıslandı Allah Resulü'nün. Adama bir kez daha anlat dedi. Adam bir daha anlattı. Efendimiz yine ağlamaya başladı. Ve şimdi dedi git hayırlı ameller işle. Sen o zaman Müslüman değildin. Şimdi Müslüman oldun. Allah senin günahlarını inşallah bağışlar dedi. Şimdi git hayırlı ameller işle dedi ona. Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Burada İsra suresinden Allah Azze ve Celle biz o çocuklarınızı ve sizleri rızıklandırıyoruz, rızıklandırırız buyuruyor. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Korkmayın. Allah'ın hazinesi geniştir. Korkmayın. O ne kadar verirse versin onun hazinesinden bir şey eksilmez. Korkmayın. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Onları da siz de biz rızıklandırıyoruz. Bu burada İsra suresinde Allah azze ve celle evvela nahnu nerzukuhum diyerek onlar yani çocuklarınızı biz rızıklandırıyoruz buyuruyor. Ondan sonra ve iyyakum diyerek sizi de biz rızıklandırıyoruz buyuruyor. Ama En'am suresinde ise bunun tersini söylüyor. Sizi diyor evvela orada En'am suresinde sizi ve evlatlarınızı biz rızıklandırırız buyuruyor. Burada bu şekilde iki farklı ifade görüyoruz. İsra suresinde evvela çocuklar, En'am suresinde ise evvela babalar zikrediliyor. Çünkü insanların bir kısmı çocukları yüzünden fakir düşeceklerini düşünüyorlardı. Çok çocuğum olursa o takdirde onlar benim malım mülkümü bitirirler diye düşünüyordu. Bir tencere yerine iki tencere kaynaması gerekir diye düşünüyorlardı da o yüzden işte burada Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Korkmayın. Nahnu nerzukuhum. Onları biz rızıklandırıyoruz siz değil. Ve iyyakum. Sizi de biz rızıklandırıyoruz. Ama En'am suresindekine gelince babaların bazıları ben fakirim diyorlardı da o yüzden önce onlar zikrediliyor orada. Ben fakirim. O yüzden diyorlardı çok çocuğum olmamalı. Fakir olduğum için diyordu. Fakir olanlar çok çocuğu olmasını istemiyorlardı da ondan dolayı önce onları söylüyor. Nahnu nerzukukum ve iyyahum diyor orada. Önce sizi rızıklandırıyoruz, sonra evlatlarınızı diyor. Sizi de evlatlarınızı da biz rızıklandırıyoruz. İki farklı ifade, ikisinin de bir amacı var. Birinciden, çok çocuğum olursa fakir düşerim korkusunu yeniyor Allah. Bu itikadi sapmayı değiştiriyor Allah. Bu itikadi sapmayı düzeltiyor Allah. İkincisinde ise, fakirim, çok çocuğum olmamalı diye düşünenleri reddediyor Allah. Sizi de biz rızıklandırıyoruz. Fakir olsanız bile korkmayın. Ve iyyahum ve evlatlarınızı da biz rızıklandırıyoruz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle fakir olsan da korkma. Fakir olmasan, durumun orta halli olsa veya zengin olsan da yine korkma. Fakir olurum korkusu kalbine girmesin. durumum şu anda iyidir ama çok çocuğum olursa fakir düşerim gibi bir korku kalbinde olmasın veya fakirim ama fakir olduğum için çok çocuğum olmasın diye bir korku olmasın kalbinde. Allah Azze ve Celle iki farklı ifadeyle bu iki korkuyu da yenmektedir ve itikadi sapmayı düzeltmektedir Allah'ın. İnsanlarda buna benzer sapmalar var. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bütün sapmaları düzeltmektedir. Hem ehli kitabın saptığı noktalar, dallin olan Hristiyanların saptığı noktalar, mağdubi aleyhim olan Yahudilerin saptığı noktaları düzelttiği gibi, münafıkların saptığı noktaları da düzeltiyor, müşriklerin saptığı noktaları da düzeltiyor. Kur'an düzelten kitaptır. İtikadi sapmaları düzeltiyor, ameli sapmaları düzeltiyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki hatırlayın, münafıklar ne diyorlardı? Ali İmran suresinde kardeşleri hakkında, savaşa gitmiş, şehit düşmüş olan kardeşleri hakkında diyorlardı ki, onlar da bizim gibi eğer evlerinde otursaydılar, korkak korkak yani, evlerinde otursaydılar, savaşa gitmeseydiler, onlar da öldürülmezlerdi dediler. Onlara de ki evlerinde otursaydılar gene öleceklerdi. Her birisi kendi mecağına, vurulup düşeceği yere yine gidecek, gene orada ölecekti. Korkaklık ömrü uzatmıyor. Cesaret de ömrü kısaltmıyor. Nasıl ki Allah orada o itikadi sapmayı düzelttiyse, burada da bu itikadi sapmayı düzeltiyor. Fakirlik çok çocuk yapmaya engel değil. Allah Azze ve Celle çocuğunuz olduğu zaman, çocuğunuz olduğunda fakir düşersiniz anlayışını reddediyor. Az çocuğunuz olduğu zaman zengin olursunuz anlayışını reddediyor. Bu itikadi bir sapmadır. Rızkı veren Allah değilmiş de sanki. Ve sanki Allah görmüyormuş kullarını. Sanki habir ve basir değilmiş. Sanki yeryüzünde nüfus arttığı zaman Allah rızkını hala aynı şekilde aynı miktarda gönderiyormuş gibi. Söyler misiniz? Bundan 80 sene evvel mesela Türkiye'nin nüfusu ne kadardı? Aşağı yukarı 10 milyon civarındaydı. Söyler misiniz? O gün mü daha rahat yaşıyorduk, bugün mü daha rahat yaşıyoruz? 7 kat, 8 kat artmışız. Dünyanın bundan 500 sene evvelki nüfusu neydi? Bugün nedir? Şimdi söyleyin, o gün mü insanoğlu daha rahattır, bugün mü daha rahat? O gün mü daha zengindir, bugün mü daha zengin? İnsan nüfusu iki katına çıktığında Allah'ın yeryüzüne indirdiği nimet 10 kat artıyor. Dün bir dönüm tarladan 100 kilo, 200 kilo buğday alınırken bugün aynı tarladan 1000 kilo alıyor. 2000 kilo alan devletler var. Allah Azze ve Celle bilimi geliştiriyor. Akıl vermiş insana. Bilimi geliştiriyor. İnsanın nüfusuna göre indiriyor. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ diyor Kur'an. Rastgele indirmiyoruz nimeti. Siz bizi hesap kitap bilmez bir ilah mı zannettiniz? Rastgele indirmiyoruz. Bir kader-i maluma göre, belli bir ölçüye göre indiriyoruz biz indirirken. Yağmuru da ona göre indiriyoruz. Rızkı da ona göre indiriyoruz. Her şey bizim kontrolümüzün altında. Sizin hesaplarınıza kalsaydı, bundan 100 sene evvelki hesaplara göre konuşacak olsaydınız, insanoğlunun nüfusu 2 milyar olduğu zaman mesela, insanlar acından ölmeliydi, öyle değil mi? O zaman öyle diyordunuz. Tüm dünya nüfusu mesela 500 milyonken dünya nüfusu 2 milyar olursa, 3 milyar olursa herhalde acımızdan ölürüz diye korkuyordunuz değil mi? Bugün 6-7 milyar dünya nüfusu acından ölmüyor. Eğer insanlardan bazıları acından ölüyorsa Afrika'daki insanlar gibi onlar acından ölmüyor. Avrupa'nın, Amerika'nın zalimliğinden ölüyor. Allah ne kadar mahluk yaratıyor, hepsinin rızkını gönderiyor. Ama bazıları hepsi benim olacak diyor. Aldıkça alıyor, doldurdukça dolduruyor. Suçlu Allah mıdır? İnsanlar mı suçludur, Allah mı suçludur? Allah rastgele mi indiriyor zannediyorsunuz? İnsanlar eskiden mi daha çok yiyorlardı, bugün mü daha çok yiyebiliyorlar? Bugün kış gününde bile istediğiniz meyveler, sebzeler. Allah Azze ve Celle insana akıl veriyor. Dün kullanamadığınız, kullanılmaz dediğiniz çorak toprakları geliştirmeyi öğretiyor. O çorak topraklardan mükemmel nimetler fışkırıyor. Halbuki dün bu topraktan şunlar olmaz diyordunuz güya. Bakın neler fışkırıyor o topraktan. Diyorlar ki dünyanın toprakları mahduttur, sınırlıdır. Halbuki insan nüfusu ise sınırlı değil. Nüfus arttıkça o zaman bu topraklar bu insanları nasıl besleyecek diyorlar. Sanki Allah onlar kadar bilmiyor. Sanki Allah Azze ve Celle görmüyor, hesap kitap bilmiyor. Allah Azze ve Celle eğitemeyeceğimiz çocukları istemememizi caiz kılmıştır. Eğiteceksiniz. Eğitmeyip sokaklara bırakacaksanız o zaman bu çocuğu esas o zaman katletmiş olursunuz. Eğitebileceğiniz kadar çocuğunuz olmalı. Eğitebileceğiniz kadar çocuğunuz olmalı. Rızık korkusuyla çocuklar öldürülmemeli. Cahiliye Arabını kınayanlar, medeniler, kendini medeni zannedenler bugün kürtaj yoluyla çocuklar öldürmüyorlar mı? Söyler misiniz? Bugün yeryüzünde öldürülen, her gün öldürülen çocuk sayısı vallahi billahi cahiliye Arabının öldürdüğünden bir kat, 10.000 kat daha fazladır. Her gün, her yerde, her gün, her yerde, neredeyse her mahallede çocuk düşürüyor kadınlar. Çocuklarını aldırıyorlar. Doktorların işi gücü kürtaj yapmak olmuş. En büyük paraları buralardan kazanıyorlar doktorlar. Bilsinler ki o paralar haramdır. Canlanmış olan bir çocuk öldürülemez. Azil caiz olsa da spermle yumurtanın birleşmesini engellemek kerahatle birlikte caiz olsa bile mezheplerin ifadesine göre her ne kadar o caiz görülmüş olsa da fakat spermle yumurtanın birleşmesinden sonra ona müdahale ancak çok önemli bir takım sebepler annenin sağlığı gibi annenin sağlığını kurtarmak için bunun gibi bir takım sebeplerle ancak caiz olabilir. Çünkü o artık bir canlıdır. Birleşmiştir artık o. Allah Azze ve Celle bu şekilde çocukların haksız yere zalimce öldürülmesini haram kılıyor. Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onların rızkını biz veriyoruz, korkmayın. Çocuğunuz oldukça Allah Azze ve Celle ona göre rızkınızı da gönderecektir, korkmayın. Nasıl ki Hazreti Ömer demiş ya hani, nikahsız rızık arayanlara şaşarım demiş ya hani, nikah etmemiş, nikah yapmamış ama rızık arıyor. Evlenmemiş ama rızık arıyor, şaşıyorum böyle adamlara diyor ya hani. Aynı şekilde çocuğu olmayanların da rızık aramasına şaşarım ben. Çocuğu oldukça Allah Azze ve Celle onlara rızık verecektir. Her doğan çocuğun rızkını Allah gönderecektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde toplumu medeni hale getirmektedir. Bir toplum ki uzaya gidiyor olsun, bir toplum ki uçak yapıyor olsun ama o toplum çocuklarını öldürüyor olsun. Söyler misiniz o topluma medeni diyebilir misiniz? Çocuklarını fakirlik korkusuyla öldüren bir topluma medeni toplum diyebilir misiniz? Daha rahat yaşama arzusuyla çocuklarını öldüren bir topluma medeni toplum diyebilir misiniz? Bırakın onlar onu yapsınlar. Aile planlaması diyorlar adına, doğum kontrolü diyorlar adına. Şunu bilesiniz ki hakikatte yapılmak istenilen şey nüfus planlamasıdır, aile planlaması değil. Hakikatte nüfusu planlıyorlar. Hakikatte Müslümanların nüfusunu planlıyorlar. Aile planlaması olsaydı gerçekte o zaman demeleri gerekirdi ki zenginlerin çocuğu çok olsun. Çünkü onlar güzel bakım yapabilirler. Fakirlerince az olsun diyebilirlerdi. Ama öyle demiyorlar. Herkese bir veya iki tane çocuğu öneriyorlar. Sabancı kadar zengin olsan bile iki çocuktan fazlasını önermiyorlarsa Burada yapılmak istenilen şey aile planlaması değil, nüfus planlanıyor. Çünkü batılı kadın doğurmuyor. Bir tane iki tane çocuk, bunun sonunda batılı kadın doğurmamaya alıştı. Doğurmak istemiyor. Vücut hatların bozulacak diyor. Diyor da diyor. Bir şeyler söylüyor. Sonuçta doğurmuyor. Doğurmayınca batıda nüfus sabit kalmanın ötesinde gerilemeye başlıyor. Nüfusun sabit kalması durumunda ciddi tehlikeler baş gösterir. Zeka geriler mesela. Çünkü fakirler nüfus planlaması, daha doğrusu aile planlaması yapamazlar da zenginler yapar. O zaman iyi eğitilmiş çocukların sayısı az olur. İyi eğitilmemişlerin sayısı çok olur. Daha anne karnındayken çocuk iyi gıdalanmalı. Fakirin çocuğu iyi gıda almadığı için zeka seviyesi düşmektedir. Dolayısıyla bu dünya için bir tehlikedir. Diğer taraftan o kürtaj yöntemleriyle nice kadınlar masada kalmaktadır. Nice kadınlar o haplarla, o ilaçlar yüzünden, doğum kontrolü yöntemleri yüzünden psikolojisi bozulmaktadır. Nice insanların huzuru bozulmaktadır. Ve nice insanlar katil olmaktadırlar. Onlar onu katillik olarak görmeseler de Allah katında bu çocuğu öldürmektir. Bir insan öldürmektir sonuçta. Bir insan öldürmek ise caiz olabilir mi? Bir insan öldürmek caiz olabilir mi? Diyelim ki anne baba önlem almak istemişler ama buna rağmen çocukları olmuş ise artık ona dokunmamalılar. Demek onun dünyaya gelmesi takdir edilmiştir. Kürtaj da neymiş? Modern yolla çocuğu toprağa gömmek değil de nedir? Allah Azze ve Celle bir sürü insanın rızkını veriyor da onun rızkını mı vermeyecek? Doğum kontrolü yöntemleri yüzünden, yeryüzünden bir sürü başka bir takım belalar ortaya çıktı. Bir evde bir çocuk, iki çocuk olduğu zaman çocuklarda şımarıklık görünmeye başlandı. Çocuklar hiç zorluğa alışamıyorlar. Zenginlerin çocukları, zor günlerin çocukları olmuyorlar. Onlar kolay günlerin çocukları. Onlar rahata alışıyorlar. Onlar her istediklerini buluyorlar. Bir gün istediği bir şey olmayıverse kıyameti koparıyorlar. Fakirlerin çocukları onlara nispetle çok daha dayanıklı oluyor. Şımartıyorlar çocuklarını. Bir ve iki tane çocuk olduğu zaman tabii ki böyle olacaktır sonuç itibariyle. Bunun gibi daha bir sürü sebepler ve mahzurlar sayılabilir. Gerek tıbbi zararları, gerekse psikolojik zararları kadın üzerinde ve nesil üzerinde ve zamanla nesil gerilemeye başlıyor, azalmaya başlıyor ve nüfus yaşlanmaya başlıyor. Artık mesela bugün Avrupa toplumunda yaş ortalaması bizim toplumlarımıza nispetle daha fazladır. Yaşlı nüfus ortalaması, daha doğrusu toplumun hepsinin yaşını toplayıp da o kadar sayıya bölecek olursanız, mesela onlardaki yaş ortalaması 40 ise İslam aleminde mesela bu 30'dur diyelim ki. Bu hususta elimde bir rakam mevcut değil. Ben yaklaşık olarak söylüyorum. Misal olsun diye söylüyorum. Demek istediğim şudur ki Avrupa'da doğum kontrol yapıldığından beridir ki nüfus yaşlanmıştır. Yaşlı nüfus yemektedir sadece, üretmemektedir. Halbuki bakın mesela İslam aleminde, şu anda İslam aleminde de doğum azaldığı için batıya benzemeye başladık ama yine de mesela bundan 20-30 sene evvelini bir düşünün. Özellikle bundan 20-30 sene evvelinde bizde genç nüfus hakimdi. Halen de öyledir çok şükür. Ama o her gün azalmaktadır. Bu nüfus planlaması yöntemleri yüzünden. Ve bunun sonunda yaşlı bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Mesela bakın Avrupa'dan gelen turistlere birçoğunun yaşlı olduğunu göreceksiniz. 60-70 yaşında turistler göreceksiniz. Ekseriyetle yaşlı insanlar göreceksiniz. Çünkü nüfuslar yaşlanmıştır. İşte bir veya iki çocuğun sonucu işte budur. Bir çocuk, iki çocuk derseniz bunun sonunda bu olmaktadır. Allah Azze ve Celle nüfusun azalmasını isterse başka yollar da azaltır. Bazen deprem ile, bazen savaşla, bazen başka bir takım musibetlerle, bazen hastalıklarla, salgınlarla. Allah isterse azaltır. Allah isterse azaltır. Siz bunu kendi elinizle yapmaya kalktığınız zaman nüfus yaşlanmaktadır. Bunun gibi bir takım mahzurlar ortaya çıkmaktadır. Neye müdahale etseniz bir zarar veriyorsunuz. Fıtrata müdahale. Yeryüzünde mutlaka bir şeyler bozuyor. Allah Azze ve Celle evlatlarınızı öldürmeyin buyurdu. Evlatları öldürmeyin. Onların da sizin rızkınızı biz veriyoruz. İnne katlahum kâne hıt'en kebîrâ. Onları öldürmek hıt'e kebirdir. Büyük bir hatadır ve büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır buyurdu. Çocuğu öldürmek büyük günah olmaz mı? Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumu meydana getiriyor. İslam toplumunda bazı haramlar yerleştiriliyor. Ve bunlar Medine'ye gittikleri zaman Medine'de İslam şeriatı yavaş yavaş gelmeye başladığında İslam devletinde tatbik edilebilecek olan hükümler gelmeye başladığında onlara şimdiden alıştırılıyorlar. Henüz daha müminler Mekke'dedirler. İsra suresi Mekke'de nazil olduğuna göre henüz daha müminler Mekke'dedirler ama Allah Azze ve Celle onları Medine'de gelecek olan ahkama yavaş yavaş bu şekilde alıştırmaktadır. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafından çalışan ve sen rızan için çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadeleyi sevenlerden olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.